Yusra ile Bu Benim Hikayem başlıyor.
Yusra ile Bu Benim Hikayeme hepiniz hoş geldiniz. Çayınızı kahvenizi kapın, gelin muhabbete, başarı hikayelerini dinlemeye devam ediyoruz. Bugün yanımda çok genç bir konuğum var. Genç yaşta çok iyi işler başarmış. Hala da hedeflerine yenisini eklemeye devam eden bir isim. O bir iş insanı, o bir yatırım danışmanı ve o artık Instagram'ın parlayan yıldızı, o bir influencer. Yanımda genç yaşında dağları aşmış Konur Alp Yılmaz var. Hoş geldin Konur Alp.
Hoş bulduk. Öncelikle giriş için de çok teşekkür ederim. Estağfurullah.
Çok da saygılı, çok da efendi. Konur Alp gerçekten çok çok kıymetli bir kardeşim benim için. Onun hikayesi beni çok etkiliyor. Ve o yüzden dedim ki bir gün muhabbet ederken, abla şunu yaptım, bunu yaptım. Konur Alp dedim, konuk oluyorsun, geliyorsun. Bu hikayeni insanlara anlatıyorsun. Çünkü gerçekten senin hayatın başkalarına çok örnek olacak. Ben buna inanıyorum. Hem çok eğlenceli bir karaktersin, hem de işinde çok başarılısın. Çalışkan, hedeflerine giden ama aynı zamanda eğlenmeyi de bilen, hayatında yaşayabilen bir insansın. O yüzden senin bir şeyleri anlatmanı çok istiyorum burada. Şimdi ne iş yapıyorsun? Öncelikle bize yaptığın işleri anlat bilelim.
Öncelikle tekrar teşekkür ediyorum deminki.
Rica ederim.
Güzel sözleriniz için. Şimdi iş olarak şöyle, yatırım danışmanıyım. Çok erken yaşta başladım.
Şu an kaç yaşındasın?
Şu an 25 yaşındayım.
Aha.
18 yaşında başladım. O 7 senedir yatırım danışmanı olarak aynı sektörde devam ediyorum. Ankara'da faaliyetlerimiz devam ediyor. O şekilde yani sektör, emlak sektörü.
18 yaşında ticaret hayatına atıldın sen. Ne yaparak atıldın? Yani bir yerde işte işe girdim, garsonluk yaptım diye 18 yaşında mı başladın, yoksa bunun daha öncesi mi var? 18 yaşında kendi işini mi kurdun?
Ya şimdi şöyle, kendi işimi kurma, 13-14 yaşından beri ben yerinde duramayan bir insanım. Yani babam mesela bir yere çalışmaya giderdim. Tavuk döner ustasıyım aynı zamanda. İşte garsonluk
usta.
Yaptım. Kapı kapı dolaştım, diş macunu pazarladım. Caddenin ortasında çörap da sattım. Hepsini yaparken de babam Allah razı olsun iyi niyetiyle her zaman dedi ki yapma, etme, çalışma. Derslerine çalış, okulunu aksatma. İşte ne bileyim bir veriyorsam iki vereyim, şunu yapayım, bunu yapayım ama çalışma. Ben de duramıyordum. Yaz, kış okulun olmadığı tüm dönemlerde çalışıyorum.
Baban ticaretle ilgilenmiyor.
Yok, hayır. Babam emekli asker.
Ailede başka ticaretle uğraşan biri var mı?
Ticaretle uğraşan bizim sülalede hiç yok. Hepsine eğitim aşılamışlar.
Bir tek sensin.
Evet, bir tek benim.
Herkes memur, öğretmen vesaire.
Evet, bir eniştem ticaretle uğraşıyor. Onun haricinde bizden olup da ticaretle uğraşan hep doktor, hakim, savcı, asker.
Yani aslında sizinkilerin ticarete karşı bir ön yargısı vardı.
Evet, öyle gelen bir nesil var.
Bunu kırabildin mi?
Bunu evet kırabildim.
Peki bunu nasıl başardın? Yani üniversite okudun, üniversiteyi okurken neler yaptın? Sadece okula mı gidip geldin?
Hayır, okula çok az gittim.
Ara sıra gidiyordum.
Evet, şöyle oldu. Üniversiteye ilk başladığımda, şimdi aklımda zaten önceden vardı. Yani emlak sektörü, biz 17 yaşında bir babamla arsa almaya gitmiştik. Ankara'nın işte doğu bölgesinde bir ilçeye gittik. Orada da emlak ofisinde otururken orada bir şey yaptım. Adam geldi işte çok lüks bir arabayla, model vermiyorum.
Verebilirsin istediğin
Mercedes şey S-Kasa'yla geldi. Yanında sekreterler,
ya,
korumalar, şunlar bunlar ve bu küçücük bir ofis. Ankara Mamak'ta küçücük bir ofis ve adam böyle geldi. Babamla da içeride pazar ve sıra var emlak ofisinde de. Sonra babamla içeride konuşurken ben girdim. Dedim ki siz dedim kendiniz mi yaptınız bunu? Ondan sonra gel yeğenim otur falan dedi.
Kendiniz mi yaptınız derken bu kadar malı kendi kendine mi kazandın, biri mi destek ya, oldu demek istedin
evet,
değil mi?
Evet, bu seviyeye kendiniz mi geldiniz yoksa aileden vardı da işte ne bileyim siz mi devam ettirdiniz? Onu merak ettim. Yani çünkü ben bir memur ailenin çocuğu olarak ben yapabilecek miyim mi? O adamdan öyle bir cevap istedim. Ondan sonra da dedi ki ben dedi şöyle oldu böyle oldu. Çiftçilikle başlamış. Yani çok cüzi bir şekilde başlayarak bu hale gelmiş. O da bana orada bir aklımda kalmıştı. Üniversite sınavına hazırlandığım dönemde. Hatta annem de bir gün mutfakta iş yapıyor. Ben de telefonla oynuyordum. Annem dedi ki oğlum dedi bak yavrum dedi. Ders dedi çalışmıyorsun. Bir şey yapmıyorsun dedi. Barajı bile dedi ki nasıl geçeceksin? Yapabilecek misin? Edebilecek misin? Ben de dedim ki gideceğim Anadolu'da bir tane şehre. Küçük bir şehre falan. Büyük ihtimalle orası tutacak. İşte mühendislik falan inşaat mühendisliği bir şey okuyacağım. Ve aynı zamanda da gideceğim emlakçıda çalışacağım.
Bunu söylediğinde 17 yaşındasın.
Evet.
16-17.
Üniversiteye
evet. hazırlandın evet, sen lise sonunda.
Evet.
Annen ne iş yapıyordu o sırada?
Annem o zaman çalışmıyordu. Önceden öğretmenlik falan yapmıştı. Ankara'ya ilk geldiğimiz seneydi. O yüzden çalışmıyordu da. Şimdi uzman aile danışmanı. Kendi psikolojik danışmanlık merkezi var ama o dönemde çalışmıyordu.
Baban ne iş yapıyor?
Babam emekli.
Kaç kardeşsiniz? Sen kaçıncı çocuksun?
3 kardeşiz, ilk çocuğum.
Yani ilk çocuk olmak demek aslında ailedeki bayağı bir dağı tek başına sırtlanıp omuzlayıp aşıp kendi hayatını kurmaya çalışmak
evet,
demek.
Biraz öyle oluyor ya, şimdi mesela annem falan da diyor bazen, hatta şey yapar işte, yanlışımız olduysa özür dileriz, ilk çocuğumuzdun, acemiliğimize geldin diye.
Acemiyle geldin.
Yani gerçekten ilk çocuk biraz öyle oluyor. Biraz kendi yolunu çizmesi de zor oluyor. Çünkü ailesinin üstünde ilk çocuğun bence çok planları oluyor.
Evet. Kesinlikle.
İkinci, üçüncü çocuk da olmuyor yani. Ama ilk çocukta çocuğum oldu, çok ayrı bir şekilde bakıyorlar o çocuğa ve fazla anlam yüklüyorlar.
Çocuğun üzerinde bir hakimiyet söz konusu oluyor. Çocuk, yani kendimden de yola çıkarak, çocuğu kendi malı yazın gibi görüyorsun.
Evet.
Onu kendi projen olarak değerlendiriyorsun belki evet. de bazen.
Maalesef.
İnşallah hepimiz döneriz bu yanlıştan. Çocuğun kendi hayatının olduğunu, sadece ona kendi kendini idame ettirebilmek için, hayatında daha mutlu olabilmesi için sağlamamız gereken şeyleri verdikten sonra fikirlerine karışmamak lazım aslında.
Evet.
Aynen. Kendi hayat tercihini kendisi yapabilmeli çocuk.
Aynen öyle.
Ve hep ablalar ve abiler, o evin büyükleri, bu diğer kardeşlerinin önünü açar. Anne babanın tabiri caizse kahrını çeker ve arkadakiler hep rahat ederler genelde.
Evet, yani o da bizim seçebileceğimiz bir şey değil, ilk veya son çocuk, ama ilk olunca da yani şey de yok. İyi ki ben çekmişim. Onları da
çünkü
bakın.
Ben bunu kaldırabilecek potansiyele sahiptim diyorsun değil mi?
Estağfurullah ve elhamdülillah.
Elhamdülillah. Aynen öyle. Peki bu serüvende başka hangi işleri yaptın? Emlak ofisini açmadan önce.
Emlak ofisini açmadan önce lise döneminde mi?
Lise, ortaokul, hani böyle kendini ne yaparak geliştirdin o sürece kadar? Hani pat diye ben bir gün uyandım ve emlak ofisi açmaya karar verdim. Olmadı herhalde.
Şimdi şöyle, üniversiteye gittiğimden sonraki süreci soruyorsanız.
Öncesini soruyorum. Oraya gelene kadar neler yaptın?
Oraya gelene kadar şimdi sürekli aklımda benim zaten şöyle bir şey vardı. Yani okul tarafı ilgimi çok fazla çekmemekle beraber belli dersler çekiyordu sadece. Mesela Türkçe, matematik çekiyor ama işte diğer dersler daha biraz da bana neden ben bunun içindeyim dedirtiyordu. Niye bunu öğrenmek zorundayım dedirtiyordu. Bir de lisede de iyi bir okula gidince Sakarya'nın Yeni Anadolu Lisesi'ni kazandım ben. O dönemde Figen Sakallıoğlu'nun şimdi Fen Lisesi oldu hatta. Ailenin beklentisi iyice artıyor. Diyor ki tamam ha, burayı da kazanabiliyorsa.
Boğaziçi falan gider herhalde bizim oğlan.
O kadar demeseler de tıp falan, hani tıp işte ne bileyim güzel bir yer, gelecek diyorlar. Hatta ilk sınavlarımla ben sınava girdim. İlk liseye başladığımda sınava girdim. Matematikten mi ne 50-60 civarında bir şey aldım. Normalde hep 100 benim notlar, 90-100. 8. sınıfa kadar. Lise öyle değil ama, yani lisede çalışmazsan.
Bunu bilerek yaptım de şurada düşüp bayılayım.
Hayır, öyle bilerek yapmadım. Bilerek yapmadım derken aslında bilerek yapıyorsun, çalışmıyorsun. Sonucun geleceği belli yani hani. 50-60 civarında bir şey almıştım. Hatırlıyorum, eve gittim. Annem babam falan diyor ki işte özel ders aldıralım, şöyle yapalım, böyle yapalım. Sonra ben bir baktım. Dedim ki ben bu maceraya daha şimdiden, yani lise 1'deyken ilk sınavda bu notu aldığımda ailem bu baskıyla, bu gidecekse dedim bu iş acayip yerlere gider. Yani ben her başarısız olduğumda, şu olduğumda, bu olduğumda sürekli bir baskıyla gidecek.
Bunu gerçekten dedim, o yaşta düşünebildin mi?
Gerçekten düşünebildim. Hatta babam bana hala der, helal olsun der. Gerçekten sözünü tuttun der. Ben dedim ki lise sona kadar, şimdi kötü örnek de olmak istemiyorum ama dinleyenlere. Yani gerçekten dedim ki babam da şahit, yani babam dünyada tanıdığım en yalan söylemeyen insandır. Çok dürüst bir insan. Ona iletişim numarası. Diyor ki her sene söyler bunu belli ortamlarda. Der ki harbiden helal olsun, sözünü tuttun. Sözüm de neydi? Dedim ki lise sona kadar dedim bir tane bile defterin kapağını açmayacağım. Şimdi onlar bana onu diretiyor ya. Ben de dedim ki ben bunu yapmayacağım. Ben bunu istemiyorum. Gideceğim diyeceğim. Ders dinleyeceğim. Dersin huzurunu bozmayacağım. Şey dinleyeceğim. Kaç alırsam alacağım. Çıkacağım. Lise bitecek. Mezun olacak kadar nota sahibim. Takdirmiş, teşekkürmüş falan. Bunlar beni ilgilendirmez. Benim kendi yolum var dedim. Babam falan o zamanlar tabii ki yani bu sözleri söyleyebilmek kolay bir şey değil. Onu söyledikten sonra da Allah razı olsun yani o şeyi beklemediler. O kadar ciddiye almadılar onlar.
Ya aslında benim merak ettiğim şey şu. Ben senin derslerine çalışmayan zıpır bir çocuk olduğunu anlıyorum. Ama derslerine çalışmadığın vakitleri nasıl değerlendirdin? Yani başka iş mi yaptın?
Evet, yani şimdi çalışmadığım vakitleri, yani mesela gidiyordum beni geliştirecek. Yazları kışları genelde okuyordu. Yani okul zamanı okula gitmeyip de çalışma gibi bir durum yok. Lise sonuçta devamsızlık var, şey var. Okuluma falan düzenli gidiyordum. Ama okul tam böyle kapanacak, öğrenciler gelmemeye başlıyor. Son haftası falan bir bırakıyordum. Okul başladıktan bir hafta sonrasında 3,5-4 ay çalışıyordu. Yani orada nerede mesela güzel kafe var veya bir arkadaştan duymuşuzdur, bir de şey çok oluyordu. Yani çalışıyorsun veya da paranı vermiyorlar gibi bir durum falan da oluyordu. Güzel bir yer olduğunu düşündüğüm yere giriyordum. İlk benim sigorta kaydım 15 yaşında başladı.
Helal olsun.
Yani giriyordum, kurumsal bir yer olur, şey olur. Hayırlı olsun, ben buraya çalışmaya geldim. Başladım işe diyordum direkt. Şimdi o enerjiyi görünce karşı taraf bu diyor manyak. Hani buraya da faydası olur.
Kim bilir neler yapar.
He, kim bilir neler yapar. Buraya da faydası olur. O heyecanı da görüyor sendeki. Ve ben hiç şimdiye kadar bunu kabul etmeyen birisi görmedim. Künefecilik de yaptım. Girdim künefe ustasının yanına. Dedim ki hayırlı olsun, ben burada işe başladım abi, ne yapıyorsunuz, ne diyorsunuz? Ben buraya önceden müşteriydim mesela, orada bir kere künefe yemiştim, oradan biliyorum. Girdim içeri. Hayırlı olsun dedim, aldı adam iş. Yani onu gördü. Eleman falan da aramıyoruz ama dedi ne olacak dedi. Sana da şu kadar veririm dedi. Sen de şey yaparsın. Hani
madem o kadar çok istiyorsun çalışmayı.
Tabii yani hiç almayan görmedim. Tavsiye ediyorum buradan da arkadaşlara. Gerçekten çalışmak isteyen.
Peki yaşıtların hep başka şeylerle uğraşırken, onların farklı hevesleri, planları, eğlenceleri varken seni böyle ticaretin içinde aktif olmaya sevk eden şey neydi sence?
Sevk eden şey, ben şunu sevmiyordum herhalde. Birine bağımlı veya bir şeye direkt bağımlı bir şekilde bir hayat yaşamak. Yani nasıl bir hayat yaşamak?
Çok fazla mı özgür bir ruhun var?
Yani buna iyi bir şey mi kötü bir şey mi yok. Özgür ruh şundan kaynaklı. Yani mesela baban evet, bir de babam yani Allah razı olsun şöyle bir şey var, ben şunu istiyorum dediğinde hiçbir zaman bize hayır demedi. Sadece şunu dedi, şartlar koyuyordu. Yani mesela örnek veriyorum, ayakkabı alacaksın. İhtiyaçsa bile öyle bir tepkisi oluyordu. Ayakkabı alacaksın. Diyor ki mesela tamam alırım, hangisini istiyorsan alırım. Ama işte şu tarihe kadar şunları yapacaksın, şu notları getireceksin. Şu şöyle olursa böyle olur, bu böyle olursa böyle olur. Tamam şimdi yani bunu dedikten sonra ayakkabı alasım da gelmiyordu. Alacak biliyorum, alıyor
ya, istemiyorum
da.
Ya istemiyorum ya, istemiyorum geliyordu.
Ben de ne yapıyordum? Kendi ayakkabımı kendim alayım, kendi telefonumu kendim alayım. Ben mesela 9. sınıfta babam bir telefon aldı. Onun haricinde hiç ben telefon bile aldım.
Babanın sana yaptığı şey de bir yerde onu elde etmek için, kazanmak için harcaman gereken çabayı temsil etmiyor mu?
Evet. Yani,
yani bu da bir para kazanmayı öğretme taktiği bence.
Evet. Yani ve
aslında
babamın,
baban ben bunu sana çok güzel bir yönlendirme yapmış bence.
Bilinçli de yaptığını düşünüyorum.
Tabii ki.
Yani mesela bilinçli de yaptığını düşünüyorum. Gerçekten.
Yani hiçbir baba oğluma eziyet olsun böyle yapayım demez. Tabii ki de bir şeyler öğrenmesi evet. için yapar.
Evet. Yani hiçbir şeyin hayatta karşılıksız aslında olmadığını.
Aslında belki de babanın bu yönlendirmesi de seni etkiledi.
Tabii işte yani o yüzden böyle bir giriş yaptım. Çünkü yani asıl sebebi öyle başlayıp ondan sonra da hiçbir şeyin hayatta karşılıksız olmadığını öğrendikten sonra zaten hayatın içine daha fazla girip benim bir şey yapmam gerekiyor diye bir içgüdüyle hep hareket ettim.
Peki eminim şu şey vardır yani dışarıdan seni sosyal medyadan takip edenlerden hatta takip etmeden gizliden takip edenlerden şöyle bir fikir çıkıyordur mutlaka. Ya şuna bak daha kaç yaşında sanki nasıl bu kadar büyük işler yapabilir işte nasıl bu kadar yere sahip olabilir kesin arkasında biri var işte bunu destekliyorlar da o yüzden böyle işte çok şey görünüyor başarılı görünüyor aslında içi boş diye düşünenler vardır.
Evet.
Birinin desteğiyle mi bir yerlere geldin yoksa kendi emeğinle? Bu konuda senin böyle içsel olarak düşündüğün, hissettiğin şey ne?
Şimdi şöyle birinin desteğiyle gelmiş olsaydım o birisi hala olurdu herhalde hayatımda. Yani farklı insanların tabii ki destekleri oldu bu süreçte ama hiç kimseye bağlı, direkt
hayır,
bağımlı.
Şimdi destek olmaktan kastım seni biri alıp bir yere mi koydu?
Şimdi şöyle bir şey.
Yoksa tabii ki de insanlar evet. birbiriyle iletişimde olarak, ticarette olarak omuz omuza yürüyerek bir yerlere evet, gelebilirler evet. zaten. Bu başka bir şey. Evet. Tabii ki de insanlar birbirine destek olacak. Ahmet kişisi sana destek olmuştur. Mehmet kişisine sen destek olmuşsundur. Evet. Bu başka bir şey. Ama ben diyorum ki hani birinin vesilesiyle
bir
mi?
Ha,
sihirli bir değnek mi değdi sana acaba evet. da birileri seni bir yerlere getirdi? Yani. Yoksa bu bir süreç mi aldı? Yıllarına mal olan bir durum
şimdi
var mı?
Şöyle,
bir anlatır
mesela
mısın?
30 yaşında başlasaydım ben bu işe ve 37 yaşında şu podcast konuşmasını yapıyor olsaydım yani 7 senemi vermiş bir insan olarak bu soru bana sorulmaz. Ama ben 18 yaşında başlayıp şu an 25 yaşında olunca erken başlamanın verdiği meyvesi avantaj diyorsun. Bazen dezavantaja da dönüşüyor. Mesela böyle konularda algı anlamında dönüşebiliyor. Yani çok erken atılmanın verdiği bir erkenlik sadece. Bu. Yani başka bir şey yok. Ve bunun bir sürü dezavantajı da var. Yani yanındaki personel çalıştırırken işte insan iletişimlerinde karşı tarafta dediğiniz ön yargı evet. olabiliyor.
Mesela senden yaşça büyük olan personellerinle iletişim kurmakta zorlanıyor musun?
İletişim kurmakta tam tersi. Çok iyi iletişim kurduğumuz için bazen aksaklıklar
daha olur. Doğrusu yani yapılması gereken emir kipli cümlelerin nasıl yansıyor karşıya?
Emir kipli ister istemez yani gün içinde gergin bir işin üzerindeysek ister istemez olabiliyor o durum. Yani emir kipli
Mehmet
ama
abi bana bir çay getir derken mesela.
Yok öyle demem. Yani onu hiç kimseye de kendi yaşıtıma da bana bir çay getir demem. Ya şimdi çay yapar mısın?
Bak i̇şte buralarda bile hassassın aslında.
Ya çünkü ben bu çok fazla insanın yanında çalıştığım için. Yani ben çok affedersin burada da açık açık söyleyeyim. İçimden küfür ediyordum. Yani şimdi öyle şeyler istiyorlar ve sırf para veriyor o an beni orada çalıştırıyor.
Seni satın alıyor çünkü evet.
Ve bunu yap. Her şeyi mübah görüyordu yani. Annem diyor ki ben bu adama asgari ücret veriyorsam hatta asgari ücretin altında bile veriyorsam arabamı da yıkayacak, eve gidecek evime ekmek de alacak, gelecek camı da silecek, şunu da yapacak bunu. Ne diye girdin işe? Garson diye. Yani bir iş tanımını bile sevmiyor işverenler.
Tabii aynen.
Sana diyor ki ben para veriyorsam benim ne işime
yarayacaksın. Ne istiyorsam yapacaksın.
Yani o yüzden ben onu yapmamaya çalışıyorum.
Peki senden sonra vizyonu genişleyen farklı oluşumların içine kendini adapte etmeye çalışan insanlar oldu mu çevrende? Bu başta karşı çıkanlardan da olabilir. Hani yok yapma etme diye ya da işte sen mi yapacaksın diye seni küçümsedikten sonra değişim gördüğün insanlar oldu mu? Ben de çok oluyor genelde. Evet.
Şimdi o aslında bence bu işin en
keyifli yanlarından biri bunu görmek.
Tatmin edici yanlarından bir tanesi. Yani şu çünkü o an gerçekten senin değer verdiğin insanlardan böyle bir şey duymak. Diğerlerini demiyorum dışarıdan birisi diyebilir ama en değer verdiğin insanlardan onların bile inanmadığını o an hissetmek. Hissetmenin verdiği üzüntü. 2 sene sonra mesela o olmayacak
bambaşka
şeyi Allah nasip edip oldurduğunda bambaşka bir duyguya dönüşüyor. Ve bunu Allah yaşatıyor. Yani ben buna inanıyorum. Ne, hangi acı, her acının arkasından Allah güzel bir şey de lütfediyor. Ben böyle düşünüyorum.
Yani o insanlara karşı tepkin ne oluyor peki? Ya da daha doğrusu onların sana karşı tepkisi değişiyor mu?
Değişiyor. Yani şöyle bir şey. Hani buradan tekrar söyleyeyim. Genç kardeşlerime, özellikle liseli kardeşlerime söylüyorum. Anne babanızın bile ister istemez davranışı değişiyor. Benim de çocuğuma karşı davranışım değişir. Yani çocuğum olsa para kazandığınızı gördüğünde para da değil mevzu. Yani para
saygınlık
ailem,
aslında
bir
bence
kere bile beni arayıp da babam bana şu parayı getir demedi. Ama para kazanabildiğini
güç,
görmek.
Güç bence.
Evet.
Güçlü olduğunu, bir şeyleri başardığını, insanların sana saygı evet duyduğunu, hürmet gösterdiğini evet gördükçe artık sana doğru yolda olduğuna inandıkları için çok fazla karışma ihtiyacı hissetmedikleri gibi bir de sana karşı tavırları daha da saygılı.
Değişiyor. Mesela ben şunu hiç unutmam. Annem bir kere dedi ki bana, ben baban aynı günde de vefat etse, mesela kardeşlerim var senden küçük, benim dedi gözüm asla arkada kalmaz. Sen onu ikisine de annelik de yaparsın, babalık da yaparsın. Hem duygusal anlamda da öyle bir insansın. Elini taşın altına koyarsın, elinden ne geliyorsa maddi anlamda da çalışıp bir şekilde onları ver. Yani o konuda şimdi bunu duyabilmek annenizden bu değerli.
Ya Allah gecinden versin. Gerçekten hani zor bir durum ama bir annenin oğlu için bunu söyleyebilmesi, içten bir şekilde bunu dürüstçe dile getiriyor olabilmesi bence bir evlat için duymak şahane bir şey.
Evet yani. Unutamadığım sözlerden bir tanesidir. Güzel bir şey. Bu duyguda olabilmek, yani içinde senin de bunu hissetmen. Evet, gerçekten de düşündüm. Dedim ki yani Allah göstermesin öyle bir şey olsa, yani kız kardeşim var, diğer erkek kardeşim var. Ben okul masrafları falan da değil yani. Ne istiyorlarsa daha fazla çalışıp hepsini karşılayabilecek bir güçte olduğumu, Allah'ın bunu nasip ettiğini düşünüyorum. Zor gelmiyor yani.
Peki bu üniversite sürecinde de çalışıyordun. Dükkan kaç yaşında açtın? Nerede açtın? O süreç nasıl oldu? Nasıl karar verdin? Yani çok genç bir yaşta insanların daha hayata bile atılmadıkları, hala annesiyle, işte kız arkadaşı, erkek arkadaşıyla küçücük olayları büyüttüğü bir yaş grubu. Hani iş hayatına atılmayı falan bırak. İşte o akşam ne yiyecek ne içecek, hala onun derdinin büyütüldüğü bir yaş grubu şu an bence. O yaşta iş yeri açmaya nasıl karar verdin? Bir de neden emlak?
Çok güzel bir soru.
Üniversiteden başla sen,
üniversiteden
bence.
Üniversiteden başlayayım. Şimdi üniversiteyi buradan tekrar babama selam vermek istiyorum. Ben tercihlerimi yaptım. Babam hepsini değiştirmiş son gün. Üniversite
senden
tercihlerimi.
Senden habersiz.
Evet, hepsini son gün ve benim gözümün önünde. Ben balkonda telefonla konuşuyorum. Telefonda yoğun bir yani hararetli bir şekilde telefonla konuşuyorum.
Yine iş mi görüşüyorsun?
Yok, iş değildi o zaman. Bir arkadaşım bir şey görüşüyordum herhalde. Onu tam hatırlamıyorum. Gece saat 11 gibi filan. Tercihlerin kapanmasında bir saat var. Benim odamdaki babam girdi. Normalde hayatta da girip de laptop falan da almaz. Laptop aldı gitti falan. Bunu gördüm, bu sahneyi sadece. Neyse, telefonla konuşuyorum, ediyorum. Uzadı. 12-12.5 falan saat. Sonra ben şey yaptım, yattım. Yattım yatağa. Aklıma birden dedim ki acaba gerçekten yapmış mıdır? Yani
bir şey tahmin ettin mi, öyle bir şey
evet
yaptın? Laptopu aldı, acaba babam benim tercihlerimi değiştirmek için almış olabilir mi ya bu laptopu mı dedin?
Evet, bir anda dedim ki o laptopu almaz yani çünkü, ve son gün olduğunu haberi mi Facebook'ta mı Instagram'da mı gördüm. Hani
ben
bugün
dedin, şeytan dürtmüş müdür bu adam acaba?
Yani yaptım mı acaba dedim, gittim. Ya yine Allah razı olsun, yine kötü niyetiyle yapmıyor ama işte ben ne yazmıştım? Biraz daha okuması eğlenceli şehirler ve bölümler yazmıştım. İşte Ankara matematik, Eskişehir matematik, işte şu bu tutuyorsa. Çünkü amacımı biliyorum yani. Benim amacım gidip o üniversiteyi bitirip o diplomayı alıp hadi ben
onun
iş arıyorum deyip
memur olayım istemiyordum.
Piyasaya işte çıkayım, devlete bir kendimi atayım falan. Yani devlete yük olmayın arkadaşlar. Buradan herkese de söylüyorum. Hazinede gözünüz olmasın.
Devlete faydamız olsun.
Tam tersi. Devlete faydamız olacak işler yapalım. Şeyde de
devlete, vatana, millete.
Aynen öyle. İnşallah. Aklıma geldi, ondan sonra tercih sonuçlarını bir açtım, bir baktım zaten. Ondan sonra ağlasam mı,
kalbim
kavram etsem, şunu mu yapsam? Hani bir de böyle çok aldatılmış falan hissettim. Yani şey yaptım.
Babam.
Nasıl yaptı yani bunu bana? Neyse, süreç geçti. Uşağı kazandık. İnşaat mühendisliğini. Şimdi Uşağı hiç bilmiyorum. Yani Uşak'la alakalı hiçbir bilgi birikimine sahip değilim. Hatta Uşağı duyanlar Karadeniz'de falan.
Tamamen yabancı olduğum bir yer.
Evet. Karadeniz'de falan zannediyorlar hatta. Hani Uşağı falan diyorlar ya.
Herkes öyle zannediyor. Evet.
Evet.
Halbuki nereyle komşu?
İzmir'le, Manisa'yla, Kütahya'yla, Ege bölgesinde bir şehrimiz. Küçük bir şehir. Gittim. Üniversiteye başladık. Annem babam bıraktı beni orada. Sırtıma çantayı taktım. Ev tutmaya. Bir tane ev arkadaşı falan buldum. Evi tuttuk. 800 liraydı kira. 400 paylaşacağız. Sonra dedim ki akşam gel, dedim dışarı çıkalım. Saat 8 falan. Hani bir caddeyi gezelim. Bir neler varmış görelim falan. Eve yerleştik. İlk günüm unutmuyorum. Kemal diye bir arkadaşımdı. Onu da buradan selam gönderiyorum. Herkese selam gönderiyorum.
Almanya'daki halalarımızı, dayılarımızı.
Almanya'daki halam, evet.
Selamlar olsun.
50'şer dolar göndersin. Şeyde
İvan paylaşacağız kayıt sonrası. Altta link bulabilirsiniz.
Aynen öyle. Gittim şehre, bir baktım. Bomboş. Bir tane genç yok. Tam okulda açılmasında bir hafta vardı da. İnsan yok. Yaşlı teyzeler, yaşlı amcalar sadece şehirde. Dedim ki ben ne yapacağım Allah'ım. Hani ben burada 4-5 sene geçireceğim. Üniversite diye geldim ve manzara birazcık hüsrandı. Yani
üniversite
şu an
diye geldim, huzurevi çıktı.
Kahveyle alakalı mesela bildiğiniz hiçbir marka asla yok. AVM yok, hiçbir şey yok. Yani hiçbir şekilde bir hani takılayım, toplanayım dediğiniz Uşak'ta 2 tane 3 tane kafe vardı. Şu an mesela 100'e yakın belki vardır. O 5-6 senede gelişti.
Onlara da sebep olmuşsundur sen. Hikayeni dinledikten sonra böyle düşünüyorum çünkü ben.
Estağfurullah. Şimdi baktım yapacak bir şey yok. Ben dedim ki burada yine çalışmaya devam. Üniversiteye geldim. Başımda okul zamanı işte çalışma diyen birisi yok, şu diyen. Dedim çalışayım. Okulun da ikinci öğretimindi bu arada. Onun da
gündüz
çok
gündüz boşsun.
Evet, hani gündüz de boşum, çok büyük bir avantajı vardı. Hani daha cesaret edebildim yani. Okulu aksatır mıyım diye düşünmedim. Ondan sonra ev tuttuğum emlakçıyla da iyi anlaşmıştık. Yanına gittim. Dedim abi selamünaleyküm. Aleyküm selam. Ondan sonra beni görünce gülüyordu zaten. Adamla böyle bir iyi bir anlaşmıştık. Dedim ki yine benim klasik. Ceketimi falan giydim. Gömleğimi giydim. Her şeyimi giydim. Hazırım. Gittim. Bir de o gün başlayacağım dedi. Ondan da emin yani. Yarın falan da değil.
Ha, adamın haberi yok ama sen orada işe başlayacaksın.
Tabii. Aynen öyle. Ben kafaya koydum. Duydum yani. Adam da mesela eşi avukat. İşte ne bileyim çocuğunu gördüm. Kızı gelmişti falan orada. 3-4 yaşında bebeği falan. Böyle tatlı bir aile tablosu dedim. Güvenilir insanlara benziyorlar. Gideyim çalışayım. Hayırlı olsun dedim. Ben dedim burada işe başladım. Abi ne iş veriyorsan yaparım dedim. Ben dedim iş öğrenmek istiyorum. Ondan sonra oğlum ne diyorsun sen filan dedi. Güldü, dalga geçti. Ondan sonra dedim ki abi sen şey yap. Bana dedim bir şey söyle. Ne gerekiyorsa dedim yapayım. Ondan sonra dedi ki benim şeyim var. Dün senin ne kadar nasipsin dedi. Dün dedi gördüğün kız işten dedi şey yap.
Sekreteri işten çıkmış.
Ha, sabah dedi işten çıktı. 3 aydır çalışan kız. 2 saat sonra sen geldin dedi. Nasip. Ondan sonra dedim ki ne kadar dedim. Ay dedi ki ne kadar dedi çalışırsın dedi. Dedim abi sen ne diyorsan o. Dedi ki ben dedi.
Artistlik yaptın ne kadar diyorsan o falan.
Tabii yani ben de en azından. Hani
bu arada kiran 800 lira değil mi?
Evet, kira 800 lira, 400'ünü ben ödüyorum. Yani
tamam. Ev, şey kafamda hesap oturtmaya çalışıyorum.
Ev 2+1, 50 metrekare küçücük bir apart. Yani yok salonu, yok hiçbir şey yok. 2 tane oda sadece. Öyle bir ev 800 lira. Benim şimdi aldığım maaşa gelelim.
Onu hesaplayacağım.
Ondan sonra dedi ki ben dedi önceki çalışan kızı 600'ü veriyordum dedi. Sana dedi 600 veririm dedi. Ben de şaşırdım, şaka yapıyor zannettim. Abi dedim 600 beni bozar. Sen dedim 500 lira ver dedim. Ondan sonra Allah razı olsun o da kabul etti 500 lirayı.
Ciddi ciddi sen evet, 500 ciddi. Liradan çalışmaya başladın. Aylık asla, bu arada haftalık
aylık
değil.
Aylık 500 lira. O zaman asgari ücret 1500-2000 lira falan da o civarlardaydı. 500 liraya tamam dedim. Haftalık 125 lira şeklinde ödedi bana aylarca o parayı. Zam da gelmedi. Öyle başladım. Ya
ama
benim
neler öğrendin orada?
Neler ne? Bir de bak şu da var. Şimdi ben orada tamam 500 lira alacağım ama şunu da düşündüm. Dedim ki ben dedim çalışmasam evde otursam akşama kadar bir şey yapasım gelir dışarıda. Çünkü ailemin gönderdiği para KYK falan hesaplıyorum. Yani bu parayla şampuanın fiyatını hesaplamıyorum. Normalde hiç dikkatimi çekmeyen fiyatlar birden dikkatimi çekmeye başladı. Şimdi dedim bu böyle geçmez yani. Şeyi bile çok güzel. Az para kazanıyorsun ama para da harcayamıyorsun ya işte çalıştığın için. Yani o da aslında
harcayacak fırsatın yok.
İşte harcayacak fırsat bırakmamak için de güzel bir yöntem işe girmek.
Birikim yapabildin mi o süreçte o 500 liralık?
Yok 500'ün neyle?
Yapamadın değil mi?
Birikim yapamadık. 500'ü de birikim olmadı ama.
Hani 500 yeme içme taş yiyip otur gibi bir şey olurdu ya birikim ya tabii yaptım o deseydin.
Ya şimdi hiçbir şey yerine değmez o yaptığın için. Ama benim amacım o değildi. Benim
maddi birikim yapmadın ama çok büyük ticari birikimler evet, yaptın manevi olarak.
Evet tecrübe edinmiş oldum. Mesela orada çoğu şeyi görüyorsun. Adamın başkasıyla iletişimini, konuşmasını, başka bir iş adamı geliyor onunla konuşmasını, ona nasıl davranıyor vesaire vesaire. Yani ve gayrimenkul sektörü bir ailenin hayatı boyunca harcayabileceği en büyük paranın döndüğü bir sektör. Yani böyle bir sektörün içinde düşüyorsun bir anda. Yani birden künefe satarken, tavuk döner satarken birden milyonlar konuşulmaya başlıyor ve o milyonlarla alakalı nasıl konuşuluyor bunu da öğrenmeye başlıyorsun. Yani
peki emlak sektörünü seçmende özel bir sebep var mıydı? Yani çok para var ya abi ben. Tamam emlaktan çok devam mıydı yoksa ya bu ticaret benim çok ilgimi çekiyor parası da iyi ve ben bu işi yapabileceğimi düşünüyorum gibi bir şey miydi?
Şimdi şöyle ben bu kadar yapabileceğimi düşünmüyordum ilk başlarken. Tabii ki böyle bir hayalim yani bu geldiğim nokta gibi bir hayalim yoktu. Allah nasip etti bu kadarını. Yani ben o zaman Uşak'a gittiğimde ben gideyim ofis açayım. Şunun sonunda şunu yapayım. Bunun sonra da şöyle büyürüm gibi bir hayalim yoktu. İşte 500 lira kazanıyorsam 3000 lira kazanırım belki. 4000 lira kazanırım belki. İş öğrenmiş olurum. Üniversite bittikten sonra da işte inşaat mühendisliği mi yapacağım mesela dışarıda özel. Onun yanında da böyle bir meslek belki elimde olur derken olay tamamen emlaktan ilerlemeye başladı. O da asıl ana sebebi de ilgimin çekmesi. O ilk anlattığım hikaye.
Peki
orada.
Emlak seçmeseydin ne seçerdin?
Emlakçılık yapmayacak olsaydım yine emlakçı.
Mühendislik okudun.
Evet.
Mühendislik yapar mıydın?
Yapmazdım. Yani şimdi mühendislere verilen değer şu anda bu dönemde çok fazla mezun olmasından da kaynaklı. Her yıl mesela 10 bine yakın diye okumuştum herhalde tam yanlış olmasın. İnşaat mühendisi mezun oldum. 81 tane il var. Şimdi 1000 tane inşaat mühendisi, hadi diyelim ki 400 tanesi büyük şehirlere yayılıyor bunun. Ki o kadar bile değildir. Hani İstanbul, Ankara falan. Geri kalan şehirlere böldüğünüzde bunu, yani 80'e böldüğünüzde her sene her şehre 8-10 tane mühendis geliyor küçücük şehirlere. 200 bin lira. Uşağı mesela her sene 10 tane 15 tane mühendis geliyor. Gerek yok ki. 3 tane firma mühendislik firmasını kurmuş. Altında bir 3'er 5'er kişi çalıştırıyor. Herkes onlarla çalışıyor. Çünkü Uşak'ta aynı anda devam eden 5 inşaat vardır.
Ama ve lakin senin gibi bir emlakçı sektöre yön veren diyerek giriyormuşum. Çok fazla yok. Özellikle sosyal medyada. Sen sosyal medyada da şu an hızlı bir giriş yaptın. İyi bir ivme yakaladın. Daha kaç ay oldu sen Instagram'a giriş yapalı?
10-11 ay oldu. Geçen
daha bir sene bile olmadı ve sen şu an 20 bin üzerinde takipçiye sahipsin.
Evet.
Ve onun daha da hızlı gideceğini düşünüyorum. İçeriklerini çok kaliteli ve düzgün yapmaya çalışıyorsun. İçerik dediğim de hani böyle akım videoları vesaire değil. Sen işinle ön plandasın. Tam da oraya değineceğim. Onu soracağım. Aslında sen istediğin takdirde çok iyi bir influencer olabilirsin. İşte reklam yapayım, oradan kazanayım, bunu yapayım falan filan. Potansiyelin var. Yakışıklı bir çocuksun. İşte ne bileyim, konuşmayı biliyorsun vesaire. Yani bir influencer'ın yapabileceği, ki artık influencer olmak için onlara bile ihtiyaç yok. Oraya geçiyorum. Yapabilecek bir potansiyelin var influencer'da. Fakat sen gayrimenkul üzerinden yürümeyi ve işini orada anlatmayı tercih ediyorsun. Bir influencer olarak değil, orada bir marketingin temsilini yapıyorsun. Onun parlatmasını yapıyorsun, işini duyuruyorsun insanlara.
Evet.
Neden gayrimenkulcü olarak bilinmeyi tercih ettin de influencer olmadın?
Ya şimdi influencer olmak cazip gelmedi. Evet, neden? Şimdi benim 7 senedir yaptığım işi, sektörü, yani ben kendi kendimin aslında yine şeyiyim, influencer'ıyım. Yani reklamı sponsoruyum.
Evet, evet.
Yani kendi kendimin sponsoruyum. Yaptığım
evet.
için reklamını tekrar Instagram'da kendi kendine yürüyen bir sistem.
Ama başka markalara, reklamlara açık değilsin. Sen sadece kendinin
açık
reklamını
değilim.
Yapıyorsun
evet. Yani
şu
mesela
anda.
Oluyor da bu takipçi olmasına rağmen, yani mesela sektörel anlamda mesela muhasebeyle, emlakla alakalı yazılım yapılmış.
Hı-hı.
Diyor ki mesela bunu tanıtabilir misin, işte şu kadar ücret versek falan. Hayır, tanıtamam. Neden? İstesem de bence olmamalı. Çünkü bir çizgisi var.
Evet.
Yani beni gören bir insan Instagram'a girdiğinde, ya bu gayrimenkulle ilgileniyor herhalde. Bir şeyler de biliyor olabilir ya da boş da olabilir, ama bir gayrimenkul kelimesi geçiyor en azından bir baktığında. Ama şimdi bir girecek, yazılım mı anlatıyor, deterjan mı satıyor, şey mi, yani
benim sayfama hiçbir uyumu yok dediğin şeyleri almıyorsun. Ama emlakla
evet.
ilgili olduğu zaman güncel haberleri de paylaşıyorsun.
Tabii.
İşte arkadaşlar şöyle şöyle, işte burada böyle bir durum olduğu için şuna yönelmenizi tavsiye ederim diye tavsiyelerde de bulunuyorsun ara sıra.
Aynen öyle.
Ve yatırım danışmanlığı da yapıyorsun.
Evet.
Kendi yerinde yapıyorsun bir de bunu.
Evet, kendi yerimde elhamdülillah Ankara'nın da en nezih güzel yerlerinden bir tanesinde
faaliyet gösteriyoruz.
Öyle nasip oldu. Bu sektörde de bence yani gayrimenkulcülerin, gayrimenkul danışmanlarının çok artışa geçti son bir senede. Özellikle hani bu video çekeyim, hı-hı, tanıtayım, ben de eve işte Instagram'a gireyim. Çok nadirdi benim girdiğim dönemde.
Evet, çok az.
Artık şimdi fazlalaşmaya başladı. Herkes bir şeyler denemeye başladı. Bu aslında güzel bir şey. Ama mesela influencerlık da böyle başladı. Belli kişilerle başladı. Ondan sonra herkes olmaya başlayınca çok bir anlamı kalmamaya başladı.
Evet. Yani sadece şimdi bazıları devam edebildi.
Evet. Yani şimdi emlak sektörü de bence 2 seneye, 3 seneye falan bir girdaba sürüklenecek. Yani ne gibi bir girdap? Tıkanacak. Yani herkes gayrimenkul, bilmem ne, parayı, para olduğunu zanneden veya işte ben yaparım zanneden herkes bu işe girmeye çalışıyor ucundan kıyısından ve şey olmaya başlayacak, vasatlaşmaya başlayacak tamamen.
Peki sorayım ya, herkes soruyordur. Konur abi, işler nasıl bu ara, piyasa durgun mu?
Bu ara piyasa şöyle, ne yaptığınıza bağlı. Yani şimdi demin bir tane abimiz
şaka podcast'ta yapıyorum burada, sakın ücretsiz danışmanlık falan vereyim deme. Herkes gidiyor
vereyim,
ofisine alıyorlar parasıyla danışmanlıklarını alıyorlar.
Yok, yani piyasanın güncel durumuyla alakalı ücretsiz bilgi veririz, yani onlarla alakalı sıkıntımız yok.
O zaman güncel bilgi arayanlar için Instagram'da kullanıcı adımız neydi?
Konuralp 0.
0.
Evet, o 0'ı da değiştirdim. 06 falan mı yapsam?
Konuralp 0. Ve onun üzerine bir çalışalım. Ajans hizmeti olarak, hadi ben de sana ücretsiz buradan yardımcı olurum. Zaten çok çok kaliteli içerikler çekiyorsun. O sayfanın o kadar kısa sürede o kadar organik ve temiz bir kitleye ulaşmış olması senin işini iyi yapmandan kaynaklanıyor. Şey değil bir de böyle, hani çok alakasız tipler değil.
Evet.
Senin işinle ilgili olan, işte emlak sektöründe merakı olan ya
evet.
da işte biraz da genç kızlar var şimdi, onlardan da.
Onlarla ilgilenmiyor. Yani öyle bir şey yok.
Sen sadece işinde gücündesin ablacığım, biliyorum. Ama hani orada da bir temiz bir kitlen var yani. Sadece
çok seviyoruz
işle ilgilenen.
Evet.
O gayrimenkul üzerine
evet.
çalışan.
Yani şimdi o genç kızlarımız da şöyle, onlar da evle alakalı sorular soruyorlar. Yani çünkü başka şekilde giriş yapamayacakları bir noktadayım. Gayrimenkul üzerine tamamen tanındım. Onlar da evle alakalı soruyorlar. Onlara da bilgi verebilirsek, o an müsait olabilirsek verebiliyoruz herhalde. Vermeye çalışıyoruz onun haricinde.
DM de çok yoğundur senin muhtemelen.
DM yine işle alakalı, evet, gerçekten.
Evet, yok maşallah.
Onun haricinde başka
peki,
hiçbir şeyle
benim
alakalı
bir aslında sormak istediğim sorulardan biri de şu. Bu süreçte bak, bu desteğini hiç unutamam dediğin birileri var mı?
Var. Yani çok gerçekten ciddi anlamda aileme teşekkür ediyorum. Annene. Bir de çok güzel bir söz var. İlk sana inanan insanı hiçbir zaman hayatım boyunca unutma diye. Şimdi ben ilk
aklıma
inanan
Hazreti Hatice gelir.
Evet. Evet, bak bu da güzel oldu. Gerçekten çok teşekkür ediyoruz bunu eklediğiniz. Şimdi onları zaten unutmuyoruz. Ve bunlar 2 veya 3 kişiyi geçmeyecek insanlar. Yani ilk başladığımda gerçekten inanan insanlar çok az. Yani onu anlıyorsun, hissediyorsun karşı taraftan. Ve en dönüm noktalarından bir tanesinde Ankara'ya geldiğim süreçte. Yani Uşak'ta o kısmı anlatmadım. Uşak'ta 2 ofis, 12 tane çalışan, 600 küsür daireyle ilgilenecek Apart Sepeti diye firma kurdum. Bu hale geldi işte 4,5-5 senenin sonunda. Orada bir öğrencinin, ya şu an mesela Uşak Üniversitesi'nde okuyorsa Apart Sepeti'ni biliyor musun dediğinde bilmeme ihtimal yok. Öyle bir hale geldi.
Sen oradaki açığı buldun aslında.
Evet, şöyle oldu o da. Şimdi çalışırken emlakçının yanında ben de gittiğimde ev bulmak istediğimde çok zorlandım. Gerçekten çok zorlandım. Yani sahibinden.com'a giriyorsun sarı site.
Yok, hiç önemli bir marka ismi verebiliyoruz biz burada rahatız. Sahibinden, hiç problem yok. Sahibinden'e girdin.
Evet, sahibinden'e girdim. Mesela kaç tane apart varsa orada sadece 10 tane ilan var. Yani çok sonra da sordum ne kadar apart var Uşak'ta ortalama dedim. 3000 civarı apart varmış. Yani 35 bin tane öğrencinin yaşadığı bir yer. 2-3 bin kişilik yurt vardır. Onun haricindeki öğrenciler böyle apartlarda kalmak zorunda ve ilanda yok. Göremiyorsun.
Yani bulamıyor. Aslında apart sahibi vermek istiyor kiraya. Evet. Kiracı bulamıyor.
Evet.
Kiracı apart arıyor, bulamıyor.
Evet, bu arada bir kopukluk vardı. Bunun
o kopukluğun adı da Konural.
Sebeplerinden bir tanesini o kopukluğu tamamlamaya çalıştık. O süreçte de dedim ki bunun ana sebeplerinden bir tanesi de yaşlı olmasıydı ev sahiplerinin. Hep Uşak'ın genelde genç kitlesi ya üniversite için dışarıdadır, hı hı, ya başka şehirlerde de hep yaşlılar genelde. Öğrenci haricinde yaşlılar daha çok hakim. Şimdi ev sahipleri genelde yaşlı. Sahibinden.com falan değil. A4 kağıdını fotokopiciden çıkartıyor kiralık diye. Altına numarasını yazıyor, cama asıyor. Ya dedik biz buradan bulacağız ya da bu yaşlı insanlar nerede? Facebook. Facebook'taki, sokaklardaki, kahvelerdeki, dönercilerdeki, bakkallardaki bütün amcalarımız, abilerimize bildiğiniz oy toplar gibi okul arkadaşlarımı yoldan çıkartarak, yani okul yolundan bir tık çıkartarak iş hayatına ikna edip hepsini gaza getirip gelin böyle bir şey yapacağız diye hatırlıyorum. O zaman ofisim yok. İlk çalıştığım yerden de bıraktım. Böyle bir şeye giriş yapacağım diye. İlk başta birkaç kendim yaptım. Baktım bu güzel gidiyor yani. Bu değişik bir. Yani bir şöyle diyeyim. Bir kere kiraya bir yeri verdiğimde, bir gün uğraştığımda, bir saat uğraştığımda ilk başta Aytaç abimin verdiği maaş kadar bir günde para kazanmaya başladım. Şimdi bu durdurmaz insanı zaten.
Allah. Dedin ki ya. Yaktı bir şeyler
tabii
içine.
Tabii canım. Ben bunu dedim nasıl her gün yaparım? Yani her gün nasıl yaparım? Yani bunu bu parayı alıp durmak değil
para
de.
Para tatlı geliyor.
Evet, her gün nasıl yaparım? Her gün iki tane nasıl yaparım? 3 tane. Geliştire geliştire. Arkadaşlarımı Allah razı olsun ikna ede de o dönemde. Onlarla yavaş yavaş elenerek veya başkaları eklenerek güzel bir ekip oturdu. Ve Uşak'ta bir sonraki rakibimiz 200 küsür daireyle ilgileniyordu. Biz 600 açık ara bütün Uşak'a fark
aradaki
atmıştık.
Aradaki farka bakar mısın?
Evet. Yani piyasanın 1/4'üne 1/5'ine tamamen hakimdik. İstediğimiz gün fiyatları yükseltip alçaltabilecek kadar aslında bir güce de ulaşmıştık. Yani ondan sonra Ankara'ya, sorunuza geliyorum. Ankara'ya geldim. Ben dedim artık Ankara'da devam edeceğim. Yoksa Uşak'ta olup çıkacağım. Burada evleneceğim. Burada kalacağım filan.
Orada bir hayatın evet. Olacak artık.
Yani o dönemde de babam Uşak'a geldi. Hiç gelmiyordu aradaki yıllarda. Uşak'a geldi. İlk başta da tasvip etmiyordu ofis açmamı. Hiç tasvip etmiyordu hatta. Okulunu bitir şey yap hiç uğraşma böyle şeyler falan diye. Bayağı bir sıkıntı yaşamıştık o dönemde. Sonra 4,5-5 senenin sonunda geldiğinde şimdi bir baktı çarşıda ofis var. Şeyde öğrencilerin olduğu yerde ofis var. Hangi esnafa girsek yemek yemeye şunu yapıyor bunu yapıyor beni tanıyor. Herkesi bu orta
Uşak'ta bayağı artık tabii bilinen herkes tanınan herkesin sevdiği bir Konuralp var.
Evet yani o sonra şeye bakıyorsun diğer işte geliyor mesela ofise oturuyor hemen oradaki arkadaşlar Allah razı olsun işte Çağlar Bey kahvaltınızı hazırlıyorum şöyle yapalım böyle yapalım. Yani o Konuralp'i çantasıyla bıraktığı Uşak'ta 4,5-5 sene sonra geldiğinde olayı biraz farklı gördü. O da dedi ki sen dedi bırak dedi burayı Ankara'ya gel ben dedi sana inanıyorum sen Ankara'da da çok güzel şeyler yapıyorsun.
Nereden
ve babama bunu söyletmek evet gerçekten çok zordu. Ben bayağı bir karşı çıktım o zaman. Yani birden hiç duymamıştım o lafı ve hiç hazır değildim o lafa. Yani bilinçaltımda bir
Allah
yerde
Allah
vardı.
Allah ya bir dakika bunu babam mı söylüyor?
Evet hem öyle hem de
şaka mı yapıyor?
Evet Ankara'ya gitme fikri de hiç sıcak gelmiyordu. Yani hiç düşünmemeye çalışıyordum. Çünkü ben çok emeğim vardı orada. Çok şeyle uğraşa Allah nasip etti geldi. Yani ne sıkıntılar sorunlar. Şimdi onun sonunda diyorsun ki tamam yani tamam ben bıraktım gidiyorum. Hadi buraya kadardı 5 senelik macera artık yeni macera lazım. Hani bebeğim gibi.
Korkuttu mu seni birazcık oradan ayrılmak?
Korkutuyordu da yani bebeğim gibiydi. Sanki böyle kucağıma bir bebek doğdu. Allah nasip etti. Yürümeye başladı, emeklemeye başladı. İşi ben de her zaman öyle görüyorum. Yani emeklemeye başladı. Aa, bir şeyler söyleyecek. Aa, konuşmaya, koşmaya başlayacak. Aklı başına gelecek. Ergenliğe girecek. Yaşlanacak, ölecek. Hani bu böyle bir şey.
O kadarını düşünüyorsun.
Evet yani hani duygusal da bir bağım oluştu. Şehirle de şeyle de. Ondan sonra düşündüm, taşındım. Bayağı 2 ay, 3 ay falan sürdü. Karar verdim. Dedim ki tamam ben gideyim Ankara'ya. Yani büyük bir karardı benim için. Ankara'ya geldim. Ankara'da da yine çok detaylı anlatmayayım. Geçeyim buraları. Çok hızlı Allah nasip etti. Akrabalarım da sayesinde ilk geldiğimde herkes şu düşüncedeydi. Bu çocuk tamam Allah orada yürüye akulum dedi de bir şeyler yaptı falan filan kendi kafasına göre
Ankara'da
de.
Ankara'da tutturamaz ya.
Ankara koskoca şehir. Konuralp'e mi kaldı? Şöyle mi oldu? Böyle mi oldu? Gibi bir durum
bak,
vardı.
Bak ben dedim yine diyorum. Ankara'ya sığmayacaksın.
Estağfurullah. Yani Allah inşallah güzel niyeti bozmadan hayırlı işler yapmayı i̇nşallah. Nasip eder. Aynı çizgide devam etmeyi nasip eder inşallah. Daha güzel çizgiler de varsa onlara geçiş yapmayı da nasip eder. Hani sonra Ankara'ya geldiğim dönemde bu beni daha da bir gaza getirdi. Direkt bir de şunu 5 senede yaparım dediğim yere 2 senede gelmeyi nasip etti Allah. Neden? Ben şunu unutmuşum. Şunun hiç farkına varmamışım. Ben Uşak'ta yolu öğrenmişim. Yani artık yolu biliyorum. Yani nereye basacağım, nereye basmayacağım. Aynen artık. Öyle. Yani hangi yoldan gideceğim falan. Navigasyon artık harita tamamen belli. Çok nokta atışı stratejik hamleler yaptım. Yani tamamen bu hamlelerin sonucunda da yine çok çalışarak, emek vererek güzel şeyler olmaya başladı. En kilit değerlerden bir tanesinde de şimdi sorunuzun cevabına geliyorum. Benim için çok değerli bir insan. Hasan Çapkaya, Hasan amca. Orada sihirli dokunuş dediğiniz şey buysa eğer sihirli dokunuş oldu. Yani şimdi şu noktada ben normal tanışmaya gittim. O gitmeden beni araştırmış. Her şeyimi biliyor falan. Ben randevu aldım gittim. Gitmeden her şeyimi bilecek.
Hasan Çapkaya da Ankara'da iyi bir emlakçı.
Türkiye çapında bence Türkiye'nin en büyük tek başına olarak en büyük emlakçısı. Belki hani kurumsal firma Remax çubuğu vesaire emlak anlamında onlar çok daha gelişmiş bir versiyondadırlar. Kurumsal, yani kurumsal anlamda onlardır tabii ki. Ama şahıs olarak, birey olarak ve güç olarak ve şimdiye kadar ki bitirme anlamında mesela Ali Ağoğlu'ndan örnek vereyim. 17 bin konut teslim etmiş şimdiye kadar Ali Ağoğlu. Bizim 45 bin daire teslim edişimiz var. Çatkaya
kaç katı?
Evet kaç katı ve bu ortak akılla olabilen bir şey. Şimdi bunun ben böyle olduğunu bilmiyordum. Yani bu durumun buralarda olduğunu, Hasan amcanın bu kadar köklü olduğunu, bu işin bu kadar büyük olduğunu falan bilmiyordum. Ben Hasan amcanın yanına duyuyordum sağdan soldan. Instagram'da falan baktım. Evet birbirine benziyor. Tatlı bir ponçik amcamız dedim gideyim yanına. Ben dedim bundan işte hissesi
koskoca
dairesi.
Koskoca adamdan nasıl bahsediyorsun diyormuşum. Evet. Tatlı bir ponçik amcamız
selam var.
Buna,
ne güzel bu tarafa atayım Hasan. Ondan sonra Hasan amca da gittim yanına. O zaman Hasan Bey falan diyorum tabii. Gittim yanına. Masada işte farklı insanlar var. Üst düzey insanlar falan var. Tanıştırıyor diyor. Böyle bir değişik oldum. Yani hani nereye düştüm der gibi. Benim amacım da gideyim 3-5 daire varsa hani bana versin satayım. Para kazanayım. Yani komisyon kazanayım. Portföyüme ekleyeyim. Öyle bir niyetle gittim. Ondan sonra konuştuk orada bayağı. Dedi ki kendin anlat kuzum dedi. O kuzum der. Kendin anlat kuzum dedi. Ondan sonra ben de 2-3 cümlede çok kısa anlattım. Uşağa gittim. Şöyle oldu. Geri geldim Ankara'dan. Böyle. Şimdi de Çukurambar'da ofis açtım dedim. Ondan sonra dedi ki öyle değil. Upuzun anlat dedi. Dinleyeceğiz dedi. Ondan sonra hatta böyle kısa anlattım.
İlgisini çekmişsin.
Kısa evet. Kısa anlat dediğim sonradan öğreniyorum mesela. Yanındaki asistanı söylüyor aylar sonra. Diyor ki sen gelmeden önce diyor videolarına bakıyor, fotoğraflarına bakıyor. O ev teslim ettiğin, anahtar verdiğin, tapu verdiğin fotoğraflara falan bakıyor. Çok hoşuna gitti dedi. Yanındakilere gösterip bak çocuğa bu yaşta neler yapmış falan. Hani önceden zaten o bir sempati oluşmuş. Yani oradan
evet, onu sen sağlamışsın. Bak Instagram'ın gücü diyoruz.
Evet bizim. Ve o zaman video bile çekmiyordum. O kısım bile güçlüydü. Şimdi mesela video çektikten sonra daha böyle insanlarla bir paylaşım içerisinde olunca gerçekten Instagram farklı bir platform.
Kesinlikle. Yani iyi değerlendirebilmek
evet,
lazım.
İyi değerlendirmek lazım. Ondan sonraki süreçte de işte anlat dedi. Anlattım filan. Güzel bir iletişim oldu masadakilerle de. Hasan amca dedi gel özel konuşalım seninle dedi. Ondan sonra orada özel konuştuk ve macera başladı. Yani bu Hasan amcayla olan maceram başladı. Ne gibi bir faydası var? Bir kere ilk defa geldiğin yani Ankaralıyım evet tamam burada bir sıkıntı yok ama ilk defa bir iş için geldiğin ailenden tecrübesi olmayan bir şehirde kendin gelmişsin tamam ofis açmışsın bir şeyler olmuş ama böyle bir desteğin olması isim ve değer anlamında ve özgüven anlamında bana çok büyük bir katkısı oldu. Yani herkesin olumsuz demelerini bir hamle sildi sadece. Şeye başladık. Yani tamamen artık Çatkaya olarak faaliyet göstermeye başladık. Ve bu ismin
kaptı
getirdiği
seni Hasan
avantaj.
Amca yani.
Aynen öyle.
Hani İlk sen başta Hasan amcaya böyle Hasan amcaya yaklaşmış olman senin açından avantajmış gibi görünürken aslında Hasan amcanın da seninle yaklaşmış olması ona da avantaj oldu.
Evet yani karşılıklı bir alışveriş var. Hı-hı. Ama mesela mevzunun ben hiçbir zaman şu olduğunu hissetmedim. Onun da öyle düşündüğünü düşünüyorum. Yani hadi alışveriş olsun. Yani hadi sen bana bir şey kat ben sana. Yani bir çıkarımız var birbirimizden. Hadi olay bu gibi hiçbir zaman hissetmedim. Gerçekten ortada bir değer var, sevgi var, saygı var. Çok yakın hissediyorum. Yani kendi ailemden sanki 20 senedir 30 senedir doğduğum günden beridir hayatımda olan birisi gibi hissediyorum. Öyle hissettiriyor. Allah razı olsun. Hani şimdi böyle bir samimiyet varken de benim ona faydam var. Onun bana faydası var. Bunlar ister istemez zaten kendiliğinden olan şeyler.
Kesinlikle aynen öyle. Yani hayata dokunan böyle çok nadir bu kadar desteği olan insan vardır. Evet. Ama onun dışında gerçekten çok erken yaştan beri hep iş hayatının içindesin. Hep bir şeylerle uğraşıyorsun. Evet. Ve gençlere de benim aslında burada bir şey söylememe gerek kalmadı yani. Seni kendi dinlemeleri yeterli diye düşünüyorum.
Ya ben şunu söylemek istiyorum gençlere. Bir kere hani kolay değil diyorlar ya kolay. Yani hani senin yapında bu varsa istiyorsan eğer gerçekten kolay. Yani zor kısmı tabii zor da şey kısmı hani işin içine girmeyin diye kolay değil diyebilirler.
Şey nasıl baktığına bağlı aslında.
Evet.
Bir hikaye anlattın ya bana ümidini kesmekle alakalı.
Evet.
Onu bir dahaki programda senden dinlemek
anlaştık,
istiyorum.
Anlaştık inşallah. Allah nasip eder.
Belki Instagram'da story'de anlatırsın, Reels'de anlatırsın. Evet. Bunun daha çok duyulması lazım diye düşünüyorum. Nasıl baktığınla alakalı olay. Bir şey benim yaptığım şu an oturduğum mikrofon karşısında oturmam da birilerine çok çok zor geliyor olabilir. Evet. Bana o kadar zor gelmiyor olabilir. Evet. Çünkü ben ona öyle bakmıyorumdur. Aslında demek istediğin o senin bence.
Evet. Ve hiçbir şey de tesadüf değil.
Kesinlikle. O zaman diyelim ki Instagram'dan takipte kalmaya devam edin Konuralp Sıfırı. Mehmet Konuralp Yılmaz konuğumdu bugün. Onun 18 yaşında açtığı emlak dükkanıyla başlayan hikayesinin bir kısmını dinledik. İnşallah bir dahaki programda görüşüyoruz. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.
Yusra ile Bu Benim Hikayem bitti.